Ayrım 27, Yaratılış, Eduardo Galeano, sayfa 296. 1680, Santa Fe, New Mexico. Kızıl haç ve beyaz haç. Maguey bitkisinden yapılmış ipin üstündeki düğümler ayaklanmayı haber veriyor ve ayaklanmanın birkaç gün sonra yapılacağını gösteriyor. En hızlı ulaklar New Mexico'da o büyük öfkenin patlayacağı pazar gününün sabahına kadar köyden köye dolaştırıyorlar ipi. 24 Kızılderili topluluğu ayaklanıyor. İspanyol fatihler geldiğinde bu kuzey topraklarında yaşayan 66 topluluktan kalanlar bunlar. İspanyollar bir iki köyde ayaklanmacıları bastırmayı başarıyorlar.
Teslim ol.
Ölürüm daha iyi.
Cehenneme gideceksin.
Cehenneme giderim daha iyi. Ama acıların öcünü alanlar ilerliyor, kiliseleri, kaleleri yerle bir ediyor. Birkaç gün sonra da bütün bölgeye egemen oluyorlar. Kızılderililer vaftiz yağlarını çıkarmak ve Hristiyan adlarından kurtulmak için ırmağa atlıyor. Temizleyici amole bitkileriyle ovarak arındırıyorlar gövdelerini. Keşiş giysileri içinde ülkelerine, tanrılarına yeniden kavuşmanın şerefine içiyorlar. Bir daha asla başkaları için çalışmayacaklarını, her tarafta bal kabaklarının filizleneceğini, dünyanın kar gibi pamuğa gömüleceğini duyuruyorlar. İspanya'nın bu uzak diyarlardaki son tabyası olan Santa Fe kentinin çevresinde bir ilmik oluşuyor. Kızılderililerin reisi dört nala surlara yaklaşıyor. Tüfek, hançer ve kılıçla silahlanmış. Bir manastırda bulduğu tafta parçasına sarılmış. Duvarın dibine iki haç atıyor. Biri beyaz, biri kızıl. Kızıl haç direniştir, beyaz teslim. Hangisini istiyorsanız seçin. Sonra sırtını kuşatılmış düşmana dönüp bir toz bulutu arasında kayboluyor. İspanyollar direniyorlar ama birkaç gün sonra beyaz haçı havaya kaldırıyorlar. Bir süre önce Cibola'nın masalsı altın kentlerini aramak için gelmişlerdi. Şimdi güneye doğru çekilmeye başlıyorlar. 1681, Meksiko kenti. Juana 30 yaşında. Gece yarısı ve sabah duasından sonra bir topacı döndürüp unun içine koyuyor ve topacın çizdiği halkaları inceliyor. Suyu, ışığı, havayı, nesneleri inceliyor. Yumurta neden kaynar, yağda toplanıp şurupta ayrışıyor? İğnelerden üçgenler yaparak Süleyman'ın yüzüğünü arıyor. Tek gözünü teleskoba yapıştırıp yıldız arıyor. Onu Engizisyon'la tehdit edip kitaplarını açmasını yasakladılar. Ama Sor Juana Inés de la Cruz, bu evrensel makine nasıl benim için bir kitapsa, Tanrı'nın yarattığı ve benim için birer harf olan bu nesneleri inceliyor. Sor Juana, tanrısal sevgi ile insan sevgisi arasında, boynunda asılı tesbihin 15 sırrı ile dünyanın bilinmezlikleri arasında bir tartışma başlattı. İçinde tutku ile mantık arasındaki o bitmeyen savaş yeniden patladığında, dua ederek, yazarak geçirdiği uykusuz geceleri de çok. Her çatışmanın sonunda Geronima Manastırı'ndaki hücresine giren güneşin ilk ışığı, Sor Juana'nın Lupercio Leonardo'nun sözlerini hatırlamasına yardımcı oluyor. İnsan hem felsefe hem de yemek yapabilir. Masada şiirler, mutfakta puf börekleri üretiyor. Armağan edilecek yazılar, nefis yiyecekler. Davud olduğu kadar Saul'ü de yatıştıran harp müziği. Acının avukatlarınca kınanan ruh ve ağız zevkleri. Günah çıkarttığı rahip, seni Tanrı'ya layık kılacak tek şey acı çekmektir diyor. Ve ona yazdıklarını yakmasını, bildiklerini unutmasını, baktıklarını görmemesini buyuruyor. 1681, Meksiko kenti. Sigüenza y Gongora. Geçen yılın sonundan beri bir kuyruklu yıldız aydınlatıyor Meksiko göklerini. Hangi felaketleri duyuruyor acaba o efkeli peygamber? Ne gibi belalar getirecek? Tanrı'nın o yüce yumruğu gibi dünyaya çarpacak mı güneş? Okyanuslar mı kuruyacak? Irmaklarda tek damla su mu kalmayacak? Kuyruklu yıldızların kötü tarih getirmesi için hiçbir neden yok diyor bilge dehşet içindeki insanlara. Carlos de Sigüenza'yı Gongora, imparatorluğun ürkekleri korkutmak için kullandığı Serseri Kuyruklu Yıldızlara Karşı Felsefi Manifesto adlı kitabını yayınlıyor. Kör inançlar ve korkuya karşı güçlü savlar ileri sürüyor kitap. Gökbilim ile simya, insan merakı ile tanrısal vahiy arasında bir kalem kavgası patlak veriyor. Bu bölgeleri ziyaret etmekte olan Alman cizviti Özebio Francisco Kino, hemen hemen bütün kuyruklu yıldızların uğursuz, acı ve felaketli olayların belirtileri olduklarına ilişkin açıklamasını İncil'den 6 alıntıya dayandırıyor. Kopernikus, Galileo ve öteki kafirlerin oğlu olan Sigüenza y Gongora'nın kuramını küçümseyerek değiştirmeye çalışıyor Kino. Akıllı Kreol ise şu yanıtı veriyor. Bir Meksika gölünün kamışları ve sazlıkları arasına sıkışıp kalmış olsalar bile Almanya dışında da matematikçiler olduğunu kabul eder misiniz hiç değilse? Akademinin en önde gelen Acun bilimcisi olan Sigüenza y Gongora, yerçekimi yasasını içgüdüsel olarak kavramış, güneş gibi başka yıldızların da kendi çevrelerinde uçan gezegenleri olduğuna inanıyor. Güneş ve ay tutulmalarına, kuyruklu yıldızlara bakıp Meksika'nın yerli halkının geçmişindeki olayların tarihlerini saptamış. Yalnızca gökyüzünü değil, dünyayı da kendine iş edindiğinden bu kentin boylamını tam olarak belirlemiş. Santa Cruz de Tenerife'in 283 derece 23 dakika batısında bölgenin ilk eksiksiz haritasını çizmiş ve bunların hepsini yapıtlarında o döneme özgü abartılı başlıklar altında şiir ve düz yazı ile anlatmış. 1682 Akra, bütün Avrupa insan eti satıyor. İngiliz ve Danimarka kalelerinin yakınında bunlardan bir tabanca atımı uzaklıkta Prusya ticaret istasyonu yükseliyor. Bu sahillerde köle ambarlarının, kütükten çatılarının, tam yükle yelken açan gemilerin direkleri üstünde yeni bir bayrak dalgalanıyor. Afrika şirketiyle Almanlar da dönemin en karlı iş alanına katıldılar. Portekizliler siyahları Gine şirketi aracılığıyla avlayıp satıyorlar. Krallık Afrika şirketi İngiliz tahtı için çalışıyor. Senegal şirketinin gemilerinde Fransız bayrağı dalgalanıyor. Hollanda'nın Batı Hint Adaları şirketinin işleri oldukça iyi. Köle ticaretinde uzmanlaşan Danimarka işletmesinin de adı Batı Hint Adaları şirketi. Güney Denizi şirketi ise İsveçlilerin ceplerini dolduruyor. İspanya köle işinde yok. Ama 100 yıl önce Sevilla Ticaret Odası krala gönderdiği ve belgelerle desteklenen raporunda kölelerin Amerika'ya giden en karlı meta olduğunu açıklıyordu. Hala da öyle. İspanyol sömürgelerinde köle satma hakkı için yabancı kuruluşlar kralın kasasına bir servet ödüyorlar. Bu paralarla inşa edilen binalar arasında Madrid ve Toledo Alcazarları da var. Dipnot, Alcazar kale demek. Zenci Komitesi Hint Adaları Konseyi'nin büyük salonunda toplanıyor. 1682 Remedios, şeytanın emriyle. Adam titriyor, kıvrılıyor, uluyor, salyaları akıyor. Kilisenin taşlarını titretiyor. Dört bir yanda Küba'nın kızıl topraklarından buharlar tütüyor. Şeytan köpek, sarhoş köpek! Konuş yoksa üstüne işerim diye tehditler savuruyor Remedios'un bölge papazı Jose González de la Cruz. Siyah kadın Leonarda'yı büyük mihrabın önünde yumruklayıp tekmelerken Noter Bartolome de Castillo soluğunu tutmuş bekliyor. Bir eliyle kalın bir kağıt tomarına yapışmış, ötekiyle bir kuş tüyünü havada sallıyor. Şeytan halinden hoşnut, siyah Leonarda'nın güzel gövdesinde sıçrayıp oynuyor. Engizisyoncular bir vuruyor, köle savruluyor, yüzüstü düşüyor, ağzı toz doluyor, zıplıyor. Ayağa kalkıyor, dönüyor, dama tahtası gibi döşenmiş karoların üzerinde alev alev, kanlı, güzel. Şeytan, iblis, pis zenci, konuş boklavat. Leonardo'nun ağzından alevler ve köpük çıkıyor. Ayrıca Peder Jose'den başka kimsenin anlamadığı sesler. Peder bunları çeviriyor, notere yazdırıyor. İblis olduğunu söylüyor. Remedios da 800 bin şeytan olduğunu söylüyor. Siyah kadın yine sesler çıkarıyor.
Başka? Başka ne var köpek diye soruyor papaz ve Leonardo'yu saçlarından tutup kaldırıyor. Konuş bok karı.
Anasına küfretmiyor çünkü anası yoktur şeytanın. Köle bayılmadan önce papaz bağırıyor, noter yazıyor.
Remedios'un yıkılacağını söylüyor, her şeyi itiraf ediyor. Yakaladım şeytanı ensesinden, toprağın bizi yutacağını söylüyor.
Herkes bağırıyor. Bütün Remedios sakinleri çığlıklar atıp bağırarak ortalıkta zıplıyorlar. Bayılıp yere düşenler var. Ter içinde kalan, teni saydamlaşan, dudakları titreyen papaz, Leonardo'nun boynundaki ellerini gevşetiyor. Siyah kadın yere yıkılıyor. Onu yelpazeleyen yok. 1682 Remedios. Yine de kalıyorlar. 800 bin şeytan. Demek ki Remedios'ta havada sivrisinekten çok şeytan var. Her kent sakinine 1305 şeytan işkence ediyor. Bütün dünyanın bildiği cennetten atılma olayından sonra şeytanlar topal kaldılar. Keçi sakalları ve boynuzları, yarasa kanatları, fare kuyrukları ve siyah derileri var. Leonardo'nun gövdesinde dolaşmak daha çok hoşlarına gidiyor. Çünkü onlar da siyah. Leonardo ağlıyor, yemek yemeye yanaşmıyor.
Tanrı seni arındırmak istese diyor Peder Jose ona, tenini beyazlatır.
Ağustos böceği ve çekirgelerin sızlanışları acı çeken ruhların türküsü. Yengeçler çarpık yürümeye mahkum edilmiş günahkarlar. Bataklık ve ırmaklarda çocuk çalan cinler var. Yağmur yağdığı zaman mağara ve yarıklardan şeytanların itiş kakışı duyuluyor. Gökleri tutuşturmak için çıkardıkları alev ve kıvılcımlar ıslandığı için öfkeliler. Ya Boqueron çatlağındaki kurbağaların kaba genizden gelen bağırtıları... Yağmur habercisi mi, yoksa küfür mü? Karanlıkta parlayan ışık ateş böceğinden mi geliyor? Bu gözler gerçekten baykuşun mu bunlar? Yılan kime tıslıyor? Kör gece yarasasının vızıltısı, kanadıyla sana değerse doğruca cehenneme gidersin. Cehennem orada, aşağıda, Remedios'un altında. Orada alevler ışık vermeden yanar. Dünyadayken adice ateşli günahlar işleyenlerin dişleri ölümsüz buzlardan çatırdar.
Geri dur.
Rahip en küçük bir tehlike belirdiğinde kutsal suyla dolu vaftiz kurnasının içine atlıyor.
Geri dur şeytan.
Kutsal suyla kıvırcık salatalar yıkanıyor. İnsanlar kapalı ağızlarla esniyorlar.
İsa, İsa.
Cemaat haç çıkarıyor. Sarımsak dizileriyle bezenmemiş ev, fesleğen dumanlarıyla karışmamış hava yok.
Ayakları vardır ama bana ulaşamazlar, demirleri vardır ama beni yaralayamazlar, düğümleri vardır ama beni bağlayamazlar.
Yine de kalıyor insanlar, kimse ayrılmıyor, kimse terk etmiyor Remedios kentini. 1682 Remedios, Tanrı'nın buyruğuyla... Gökyüzüne çizilmiş gibi duran kilise çanları ayin için çalıyorlar. Bütün Remedios geliyor. Noter Bihrab'ın sağındaki yerine oturuyor. Kalabalık açık kapılardan itişerek giriyor. Peder Jose'nin Tanrı'nın tanıklığını dinleyeceği söyleniyor. İsa'nın sağ elini haçın çivilerinden kurtararak doğruyu, bütün doğruyu, yalnızca doğruyu söylemeye yemin edeceği umuluyor. Peder Jose ana mihraba doğru ilerliyor ve taşınabilir ibadet kutusunu açıyor. Ayin kadehiyle okunmuş ekmeği çıkarıyor. Tanrı'nın bedeninin ve kanının önünde dizlerinin üzerinde dileğini söylüyor. Noter not alıyor. Tanrı Remedios'un sakinlerine nerede yaşamak zorunda olduklarını gösterecek. Şeytan Leonardo'nun ağzından konuştuysa onun yenilmez düşmanının aracı da Leonardo olacak. Rahip bir bezle beline bile erişmeyen bir oğlan çocuğu olan Leonardo'nun gözlerini kapatıyor. Leonardo da elini içinde yer adları yazılı kağıt parçacıklarının bulunduğu gümüş kutsal ekmek kutusuna daldırıyor. Oğlan birini seçiyor. Rahip bunu açıp çok yüksek bir sesle okuyor.
Santa Maria de Guadalupe.
Notal noter. Sonra mutlulukla ekliyor.
Tanrı bize acıdı. Sonsuz merhametiyle bizi korumayı öneriyor. Kalkın ey Remedios halkı, gitmek zamanı geldi, diyor ve yürüyor.
Arkasına bakıyor, pek az kişi izliyor onu.
Peder Jose her şeyini alıyor yanına. Ayin kadehini, okunmuş ekmeği, lambayı, gümüş şamdanları, heykelleri, tahta oymaları. Ama vaat edilmiş topraklara doğru ona eşlik edenler yalnızca bir avuç dindar kadınla ürkek erkek. Eşyalarını köleler ve atlar taşıyor. Mobilyalarını, giysilerini, pirinç, fasulye, tuz, yağ, şeker, kurutulmuş et, tütün, ayrıca hepsi Küba'ya kaçak girmiş olan Paris'ten gelme kitaplar, Rouen'den pamuklular, Malines'ten danteller alıyorlar yanlarına. Santa Maria de Guadalupe'nin yolu uzun. Orada Peder Jose'ye ait Hato del Coupey arazileri var. Peder yıllardır onlara alıcı arıyordu. 1688 Havana, kralın emriyle. Bütün Küba'da başlıca konu bu. İnsanların dedikodu yapmak için toplandığı her yerde bahse giriliyor. Remedios halkı boyun eğecek mi? İnananların yüzüstü bıraktı, Peder Jose yalnız kalmış, Remedios'a dönmek zorunda. Ama savaşını sürdürüyor, krallık sarayında bile yankılanan inatçı kutsal savaşını. İkinci Carlos Madrid'den Remedios halkının Santa Maria de Guadalupe'deki Hato del Coupey topraklarına taşınmasını buyurdu. Valinin başkomutanı ve Havana piskoposu kralın iradesine kesinlikle saygı gösterilmesi gerektiğini duyuruyorlar. Remedios halkı sağır oyununu sürdürüyor. 1691 Remedios, hala gitmiyorlar. Komutan Perez de Morales gün doğarken Havana'dan iyi silahlanmış 40 adamla geliyor. Kilisede duruyorlar. Askerlere tek tek ekmek ve şarap veriliyor. Peder Jose tüfeklerini ve savaş baltalarını da kutsuyor. Meşaleleri hazırlıyorlar. Öğle vakti Remedios kenti kocaman bir şenlik ateşi. Peder Jose uzaktan Hato del Coupey topraklarına giden yoldan alevler içindeki molozlardan yükselen mavimsi dumanı seyrediyor. Karanlık bastığında halk yıkıntıların yakınında çalılıkların içindeki saklanma yerlerinden çıkıyor. Bir halka halinde oturup gözlerini süre giden duman bulutlarına dikiyor, küfrediyor ve hatırlıyorlar. Bu kent pek çok kez korsanlarca yağmalandı. Birkaç yıl önce kutsal ayinde kullanılan kadehi bile götürdüler. Bir piskoposun duyduğu tiksintiden öldüğü söylendi. Neyse ki diyorlardı, muskası o sırada göğsünde asılıymış. Ama Remedios'u ateşe veren korsan çıkmadı. Halk ay ışığında bir seyba ağacının altında kent meclisini topluyor. Ormandaki bu kızıl topraklı açıklığa ait olan bu insanlar, Remedios'un yeniden kurulmasına karar veriyorlar. Kadınlar çocuklarını göğüslerine bastırıyor, sıçramaya hazır ana kaplanlar gibi bakıyorlar. Hava yanık kokuyor ama kükürt ya da şeytan tersi kokmuyor. Ağaçların arasından yükselen sesler, tartışanların sesleriyle biraz süt, bir ad için ağlayan yeni doğmuş bir bebek. 27. ayrımın sonu. Sayfa 304.